Ayrım 22.
Hoşgörü, hoş görülmesi hoş görmek değildir. Eğer hoş görülmez olan bugün hoş görülürse, yarın hoş gören bile hoş görülmeyebilir. İbrahim Ö. Kabaoğlu, Cumhuriyet Gazetesi, 25.6.1997. Profesör Doktor Mustafa Altıntaş'ın değerlendirmeleri ise şöyle. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'nde RP'nin temelli kapatılması istemini içeren 25.5.1997 tarihli başvurusu büyük gürültü kopardı. Gürültünün büyük olmasının başta gelen nedeni, belki de iktidarda bulunan bir siyasal parti hakkında kapatılma davasının açılmasına ilişkin ilk örnek oluşturmasıydı. Gürültünün bir başka nedeni, ılımlı İslam ideolojisini Türkiye ve benzer ülkelerde uygulama girişiminin yerli ve yabancı destekçilerinde yarattığı panik oldu. Düşledikleri senaryoyu uygulama olanağını ellerinden yitirir olmaları onların tüm programlarını aksattı. Kendilerini ikinci cumhuriyetçi, dönek ve dönme tanım içine yerleştirebileceklerimizse, şeriatsız demokrasi olmaz, kahrolsun laiklik, yaşasın demokrasi çığlıklarıyla açılan davanın içeriğine bile bakmaya gerek duymaksızın, bu türden davaları açmakla görevli olan Cumhuriyet Başsavcısını boy hedefi yaptılar. Daha önceleri çok sayıda siyasal parti çeşitli biçimsel ya da ideolojik nedenlerle yargılanıp kapatılırken pek de ses çıkartmayanlar birden demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak tanımladıkları RP'ye sınırsız bir dokunulmazlık kazandırmanın gerekçelerini yaratmaya, fetvalarını vermeye başladılar. Bu çabalar öyle gülünç bir nitelik kazanmaya başladı ki yaptıkları RP tanımları refah partilileri bile şaşırtır, onları kendilerini tanıyamaz duruma getirir boyutlar kazanmakta. Fetvalar ve inciler sıralanmakta. RP demokrasinin kuralları çerçevesinde politika yapan bir partidir. Demokrasi konusunda takviye yapmaları söz konusu değil. RP bir İslam devleti kurmak istemiyor. İnsanlara istedikleri hukuk sisteminin uygulanması mümkün olmalı. Demokrasilerde parti kapatılması olmadığından RP'nin kapatılmasına kesinlikle karşı çıkılmalı. Bunları uzatmak olası. Ancak RP'ye ve RP'nin demokrasi anlayışına yönelik bu incilere en çok RP'li kimi yöneticiler şaşırıyorlardır. Demokrasiyi amaçları olan şeriat düzenini kurmak için araç olarak gördüklerini, herkese şeriatı zorla enjekte edeceklerini, hukuk, eğitim, ekonomik sistemi ve yaşam biçimini dinsel kurallara dayandıracaklarını açıktan söylemelerine karşın, kimilerinin kendileriyle birlikte toplumu aldatma çabalarına kahkahalarla gülüyor olmalılar. RP ile oluşturduğu hükümetin ne menen bir hükümet olduğunu kavrayabilmek için ne Cumhuriyet Başsavcılığının dava dilekçesine ne MGK belgelerine ve ne de Genelkurmay Başkanlığınca gerçekleştirilen bilgilendirme ve kimi kurumları göreve çağırma toplantılarındaki açıklamalarına başvurmak gerekmez. Refah Yol Hükümeti'nin suç belgelerinin en yatsınmazları, hükümetten, hükümet partisinden istifa gerekçeleri bu alandaki belge ve kanıt yokluğunu ortadan kaldıracak kadar bol. Son belge ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güven oyu almış olan 55. Cumhuriyet Hükümeti Protokolü ile programıdır. 55. Hükümet Protokol ve Programı, Erbakan Çiller ikilisi başkanlığındaki 54. Hükümet için ülkeyi rejim ve devlet bunalımına düşürmek, toplumda gerginlik yaratmak, ahlaki yozlaşmayı azdırmak, kamu yönetimini yıpratmak, temiz toplum özlemini yok etmek, ülke ekonomisini üretken niteliğinden kopartmak, devletin saygınlığını yitirmek, laik demokratik cumhuriyeti zayıflatmaktan söz açıyor. Hükümet protokolü ile ilgili programda 54. hükümet hakkındaki bu değerlendirmelerle istifa eden bakan ve milletvekillerinin gerekçelerinin Cumhuriyet Başsavcısının sav belgesinden geri kalan yanı var mı? Partilerin kapatılmasına karşı çıkanların öncelikle bu türden kuruluşların rejim ve devlet bunalımına neden olmamaları gerektiğini, suç ve cürüm örgütüne dönüşmemeleri gerektiğini akıldan çıkartmamaları gerekmektedir. Profesör Doktor Mustafa Altıntaş, suç belgeleri çoğalıyor, 19.7.1997. Anayasa Mahkememiz, toplumsal yapımızı ve çağdaş gelişmeleri göz önünde tutarak daima mücadeleci demokrasi anlayışını benimsemiştir. 23.11.1993 gün ve 1 Taksim 2 sayılı kararında, siyasi partilerin faaliyetleri demokratik düzende güvence altına alınmışlardır. Çağımız partiler demokrasisi çağıdır. Ancak bu demokrasilerin kendilerini korumaları anlamına da gelir. Siyasal partilerin hukuk devletinin sağladığı güvencelerden yararlanabilmesi ancak anayasaya uygun davranmalarıyla mümkündür. Çünkü anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin korunması ancak anayasal hakları yok edecek siyasal örgütlenmelerin, faaliyetlerin önlenmesiyle mümkündür. Bu aynı zamanda çoğulculuğun da korunması anlamına gelir. Demokrasi, demokratik hak ve özgürlüklerden yararlanarak yıkılamaz. Hakkı ve özgürlüğü kötüye kullanmaya engel olmak devletin görevidir. Hele bir siyasi parti bunu gerçekleştirmek isterse buna olanak verilemez. Demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez öğesi olan siyasi partiler, demokrasiye ters düşen, demokrasiyle bağdaşmayan, demokrasiyi güçsüz ve etkisiz düşürecek, toplumsal barışı yıkacak program düzenleyemez ve eylemde bulunamazlar. Bulundukları takdirde yukarıda açıklandığı gibi anayasamızın ve siyasi partiler yasasının ilgili hükümleri uyarınca haklarında kapatma davası açılması öngörülmüştür denilerek bu anlayış bir kez daha vurgulanmıştır. 5. 21.5.1997 tarihli iddianamemizde anayasamızın 68. maddesinin 4. fıkrasıyla 69. maddesinin 6. fıkrası soyut değil somut nitelikte normlar olduğundan ve siyasi partiler kanunundan sonra yürürlüğe girdiğinden bir siyasi partinin laik cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline geldiğinin, siyasi partiler kanununun 103. maddesi göz önünde tutularak değil, anayasamızın anılan maddelerinin göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiğini, Profesör Doktor Bülent Tanör, Profesör Doktor Tekin Akıllıoğlu ve Profesör Doktor Zafer Gören'in görüşlerine de yer vererek ayrıntılarıyla açıklamıştık. İddianamemizin düzenlenmesinden sonra çeşitli televizyonlarda tartışmalara katılan anayasa hukuku profesörlerinden Ergun Özbudun, Orhan Aldıkaçtı, Süheyl Batum, İlhan Arsel, Bahri Savcı, Başsavcılığımızın bu husustaki görüşüne katıldıklarını belirtmişlerdir. Konuyu ayrıntılarıyla inceleyen Profesör Doktor Erdoğan Teziç de anayasada bir kanun olduğuna göre bir konuyu açık ve ayrıntılı düzenlediği durumlarda aynı konuyu düzenlemiş olan kanunları üstü kapalı olarak ilga ettiğini kabul etmek gerekir. Nitekim Anayasa Mahkemesi 4-12-1963 gün ve 82/286 sayılı kararında emekli sandığı kanununun 39. maddesinin B-bendinin yargıçlar açısından uygulanmasına imkan kalmadığı gerekçesiyle üstü kapalı ilgayı kabul ettiği gibi daha sonraki 3-6-1976 gün ve 13/31, 6-5-1982 gün ve 8/3 sayılı kararlarında da anayasanın açıkça düzenlediği bir konuda önceki kanunu üstü kapalı ilga ettiği sonucuna varmıştır. 1982 Anayasası'nın yürürlüğe girmesiyle ilgili kural madde 177/E bendi, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğüne madde 11 atıfta bulunarak yürürlükteki kanunların anayasaya uygunluğu sağlanıncaya ya da yeni kanunlar çıkarılıncaya kadar mevcut kanunların anayasaya aykırı olmayan hükümlerinin ya da doğrudan anayasa hükümlerinin uygulanacağını öngörüyor. Bu düzenleme, anayasanın bir konuyu açık seçik düzenlediği durumlarda aynı konuyu düzenlemiş olan önceki kanunla çakışmasında, anayasanın doğrudan uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki tereddütleri ortadan kaldırma amacını gütmektedir. Anayasa bu hükmüyle 1961 anayasasından ayrılmış, kanunlardaki anayasaya aykırı hükümlerin çözüm için öngörülmüş prosedüre başvurulmaksızın doğrudan ve tereddütsüz anayasa hükümlerinin uygulanması zorunluluğunu getirmiştir. Bakınız Yargıtay Hukuku Genel Kurulu'nun 14.9.1983 tarih ve E-1980/4-1714, K-1983/803 sayılı kararı, Yargıtay Kararları Dergisi Cilt 9 Sayı 11 Kasım 1983 Sayfa 1589-1590, aynı yönde bakınız Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 28.3.1988 tarih ve E-1988/5-76, K-1988/135, Yargıtay Kararları Dergisi Cilt 14 Sayı 6 Haziran 1988 Sayfa 840-846. Mevcut kanunlar kapsamına anayasanın geçici 15. maddesi uyarınca 12 Eylül 1980 tarihinden ilk genel seçimler sonucu oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar 6 Aralık 1983 çıkarılan kanunların da girdiğini kabul etmek gerekir. Çünkü geçici 15. madde kapsamına giren kanunların içinde anayasaya aykırı hükümlerin bulunması halinde 177. maddenin e-bendi gereği bunların ihmal edilerek 11. madde uyarınca anayasa doğrudan uygulanmalıdır. Kanunların anayasaya uygunluğunun öngörüldüğü 1961 anayasasında kanunlar çerçevesinde yerine getirilen yürütme görevi, idare açısından da kanun anayasa ilişkisinde hukuken zımni, üstü kapalı, ilgaya imkan tanımıyordu. Buna karşılık 1982 Anayasası'nda anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilen yürütme yetkisi ve görevi 177. maddenin E bendi karşısında üstü kapalı ilgayı mümkün kılmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki ayrıca anayasa yargılamasının da öngörüldüğü 1982 anayasa sisteminde önceki kanunla sonraki anayasa kuralları arasında bir çatışma varsa, aynı konuda anayasada açık ve doğrudan uygulanması mümkün bir kuralın bulunması gerekir. Aksi halde kanunla anayasa arasındaki çatışmada aynı konuda anayasa doğrudan uygulanabilir bir kural içermiyorsa ortaya bir anayasa aykırılık sorunu çıkararak çözüm yoluna gidilmelidir. Bunun için de ya iptal davası yoluyla madde 150-151 ya da aykırılığın görülmekte olan bir dava sonunda ileri sürülerek sorunun çözümü Anayasa Mahkemesi'ne havale edilmelidir. Şu halde anayasanın bir konuyu açık, ayrıntılı ve doğrudan uygulanabilir nitelikte düzenlediği durumda buna aykırı kanunları üstü kapalı, zımnen, ilga ettiğini, buna karşılık anayasanın genel nitelikteki kurallarıyla aynı konuyu düzenleyen önceki kanun arasında bir çatışma bulunuyorsa üstü kapalı ilga söz konusu olmaması gerekir. Bu durumda ileri sürülen aykırılığın mevcut olup olmadığı ancak Anayasa Mahkemesi'nce karara bağlanmalıdır. Anayasanın 177. maddesinin E bendi bu çerçeve içinde yorumlanmalıdır. Profesör Doktor Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku 1996, sayfa 54-56 demektedir. Siyasi Partiler Kanunu yürürlüğe girdiği zaman TCK'nın 163. maddesi de yürürlükteydi. Başka bir deyişle, kişilerin laikliğe aykırı davranışları nedeniyle cezalandırılmasına karar verilebiliyordu. Anılan madde yürürlükten kaldırıldığına göre, laikliğe aykırı propaganda ve eylemlerinden dolayı parti üyeleri hakkında kamu davası açılması bile imkansızdır. Bu durumda odak haline gelme, siyasi parti kanununun 103. maddesi gereğince, ancak parti üyelerinin hükümlülük kararlarıyla kanıtlanabilir demek, laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiği için, Anayasamızın 68. maddesinin 4. ve 69. maddesinin 6. fıkrası gereğince kapatılmasına karar verilmesi, gereken partilerin anayasaya aykırı şekilde faaliyetlerine izin vermek sonucunu doğurur. Mesela bir partinin 100 milletvekili, 1 milyon üyesi olsa, o partinin genel başkanı, yardımcıları ve genel sekreteri ölçülü konuşsa, diğer milletvekilleri ve parti üyelerinin hepsi gece gündüz laikliğe aykırı propaganda ve eylemlerde bulunsalar, sadece siyasi partiler yasası göz önünde tutulursa o parti kapatılamayacaktır. Halbuki yasa koyucu, TCK'nın 163. maddesini kaldırmakla yetinmemiş, anayasamızın 68 ve 69. maddelerini yeniden düzenleyerek, her türlü delili değerlendirip bir siyasi partinin laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline gelip gelmediğinin belirlenmesini Anayasa Mahkememizin takdirine bırakmıştır. Esasen Siyasi Partiler Kanunu'nun 98. maddesinde, siyasi partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesi'nce ceza muhakemeleri usulü kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle karara bağlanır hükmüne yer verilmiştir. Ceza muhakemeleri hukukunda Cumhur'un 135 Taksim A yazılı olduğu şekilde yasak sorgu yöntemleriyle ve 254. maddesinin 2. fıkrası gereğince hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş olmadıkça her şey delil olarak kullanılabilir. Anayasa Mahkemesi, bir parti kapatma davasına bakarken, Siyasi Partiler Kanunu'nun da anayasamızın 68. maddesinin 4. fıkrası ve 69. maddesinin 6. fıkrasıyla bağdaşmasına imkan olmayan bir değişiklik yapılırsa, Anayasa Mahkemesi ne şekilde hareket edecektir? Bu konuda Coşkun Kırca, Yeni Yüzyıl Gazetesi'ne yazdığı makalede şöyle diyor ve haklıdır. Anayasanın 152. maddesi, herhangi bir mahkemenin uygulamakla yükümlü olduğu herhangi bir kanun için yapılan anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulursa, davayı hükme bağlamayıp bu iddiayı Anayasa Mahkemesi'nin incelemesine sunma yetkisine sahip olduğunu söylüyor. Herhangi bir mahkemenin sahip olduğu bu yetkinin Anayasa Mahkemesi tarafından kullanılamaması düşünülemez. Anayasa Mahkemesi, kendi yetkilerini anayasaya aykırı olarak kayıtlayan kanun hükümlerinin bu vasfını bir ara kararla tespit eder ve bu hükümleri temelli kapatma davası sırasında uygulamaz. Kaldı ki bu sonuca ulaşabilmek için anayasanın 152. maddesine dayanmaya da gerek yoktur. Bu maddenin varlığı sadece ek bir gerekçe getirmektedir. Aslında Anayasa Mahkemesi bu tarz hareket etmeye, kanunların anayasaya uygunluğunun ve partilerin anayasaya uygun davranmalarının denetilmesi kavramlarının ruhunda özümsenmiş bir genel hukuk kuralından ötürü zaten yükümlüdür. Zira aksi halde anayasa koyucusunun arzuladığının aksine rejim dışı siyasi partilere anayasayı ihlal etme imkanları kanun yoluyla ardına kadar açılmış olur. Anayasanın ruhuna bu kadar açık biçimde aykırı bir densizliğe Anayasa Mahkemesi'nin geçit vermeyeceği kuşkusuzdur. Şunu da belirtelim ki bir partinin üyelerinin söz ve davranışlarından ötürü temelli kapatılabilmesi için bu söz ve davranışların suç oluşturmuş olmaktan ötürü daha önce kesin mahkumiyet kararına konu olmuş bulunmasını şart kılan hüküm de anayasaya aykırıdır ve Anayasa Mahkemesi ile Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dikkate alınmaması gerekir. Çünkü hukukta suç ile tedbir birbirinden farklı kavramlardır. Bir fiil suç olarak kabul edilmemiş olabilir. Fakat aynı fiil mesela bir tüzel kişiliğin kapatılması gibi bir tedbir alınması için sebep olarak görülebilir. Tersine mantığı güdecek olsak, Anayasanın 24. maddesinin laikliğin tanımlanmasına dair olan son fıkrasına rağmen, Ceza Kanunu'nun yine Turgut Özal tarafından kaldırılmış olan 163. maddesine giren fiiller, anayasaya aykırı biçimde de olsa suç olmaktan çıkarıldığından bu fiiller hakkında kesin mahkumiyet kararı verilemeyecek ve böyle olunca Cumhuriyet Başsavcısı bu fiillerden ötürü temelli kapatma istemeyecek ve Anayasa Mahkemesi de temelli kapatma kararı alamayacaktır. Oysa Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrası bu fiilleri açıkça temelli kapatma sebebi olarak görmektedir. Kaldı ki anayasanın bu hükmü 23 Temmuz 1995 değişiklikleri sırasında da teyit edildiğinden anayasanın 68. maddesindeki bu anayasal değişiklik sonradan yürürlüğe girmiş kanun niteliğindeki hukuk kuralı olmakla siyasi partiler kanunundaki bu hükmü de kaldırmış sayılmalıdır. Bu görüşlerin aksinin kabulü halinde değerli yazar Türker Alkan'ın aşağıya tam metnini aldığımız yazısındaki komik durumlara düşeriz. Demirel, tapuyu deldirtmem der dururdu. Özal'ın delme saplantısı ise oldukça farklıydı. Efendim derdi, koskoca başbakan ve reisi cumhur olduğuna bakmadan anayasayı bir kerecik delsek ne olur sanki? Özal'ın rakipleri de az değildi hani, başlarlardı koro halinde bağırışmaya. Anayasayı deldirtmeyiz de deldirtmeyiz. Deldirtirdin, deldirtmezdin derken, yarı siyasal, yarı pornografik bir tartışma, sizin benim gibi sade vatandaşların hafifçe kızardığı bir ortamda yürür giderdi. Doğrusu bu delme, deldirtme, deldirtmeme laflarına bir türlü alışamadım. Gerçi bazen öz Türkçecilik damarım kabardığı için ihlal karşılığı kullansam mı diye düşündüğüm olmuştur. Ama pek estetik bulmadığımdan olmalı, kalemimden bu sözcük kolay kolay çıkmadı. Dünyanın en eski anayasalarından birisi Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'dır. Amerikan siyasal yaşamının kutsal kitabıdır anayasa. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyasetçinin çıkıp anayasayı bir kez delsek ne olur yani demesi, bizde bir politikacının aynı sözleri Kur'an için söylemesinden hiç de farklı olmayan sonuçlar doğurur. Anayasaya gösterilen bu saygı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 200 yılı aşkın bir süredir hem siyasal kurumlaşmanın zeminini hazırlamıştır, hem de sivil siyaseti her türlü askeri müdahalenin uzağında tutan bir meşrulukla donatmıştır. Siviller anayasayı bir kez ihlalde bir sakınca görmezlerse, elbette askerler de delmekte bir sakınca görmeyebilirler değil mi? Amerika'da sivil politikacılar anayasanın ve yasaların koyduğu sınırlamalardan zaman zaman bunalırlar elbet. Fakat hiçbir zaman işi bir delme fiiline dönüştürmezler. Çünkü kendi meşruluklarının anayasaya dayandığının çok iyi farkındadırlar. Bizim politikacılar bu duyarlılığı hiçbir zaman göstermediler ve kendilerinin her fırsatta deldikleri anayasayı askerlerin delmesini engellemeleri de en azından moral açıdan zor oldu. Askeri müdahale olasılığının ciddi olarak ufukta gözüktüğü şu günlerde olsun, politikacıların anayasal düzene sahip çıkma basiretini göstermeleri gerekirdi değil mi? Siyasal partiler yasasında değişiklik girişimine bakıyorum. Meclise ilk gönderildiği biçimiyle bu değişiklik teklifinde, siyasal partilerin anayasayı yılda en fazla 3 kez delebilecekleri öngörülmüştür. Anayasa komisyonunda yapılan görüşmelerde bu kadar fazla delersek zavallı anayasa kevgire döner, şunu bir kereye indirelim denmiş ve öyle kabul edilmiş bulunuyor. Siyasal partilerin yılda bir kez anayasayı ihlal edebilecekleri hükmü dünyanın herhangi bir demokrasisinde var mıdır çok merak ederim. siyasal partilere yılda bir kez suç işleme, hem de en ağır suçlardan birisini işleme izni verilecekse, vatandaşlar da aynı talepte bulunamaz mı acaba? Katiller yılda bir cinayet kontenjanı isteyecektir, hırsızlar için yılda bir banka soygunu hoş görülecektir, eşlere yılda bir zina izni verilecektir. Aynı mantık bunlar için de geçerli olacaktır, değil mi? Tabii işin en berbatı askerlerin tepkisi olabilir. Anayasanın siyasal partiler tarafından yılda bir kez ihlalini normal sayıyorsunuz madem, bir de biz delelim derlerse hangi cevabı vereceksiniz sayın baylar? Türker Alkan, Radikal Gazetesi. 6. Siyasi Partiler Kanunu'nun 101 Taksim B maddesi gereğince parti genel başkanı veya genel başkan yardımcısı veya genel sekreterinin anılan kanunun 4. kısmında yer alan hükümlere bu meyanda laiklik ilkesine aykırı olarak sözlü veya yazılı beyanda bulunması halinde Anayasa Mahkemesi'nce o siyasi partinin kapatılmasına karar verilir. 4. kısmında yer alan hükümler arasında suç teşkil eden eylemler olduğu gibi suç olmayan eylemler de vardır. Mesela laikliğe aykırı şekilde propaganda yapmak, TCK'nın 163. maddesi kaldırıldığı için suç değildir, ancak parti kapatma nedenidir. Anayasamızın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin şahsi sorumluluğuna ilişkindir. Başsavcılığımız Refah Partisi Genel Başkanı'nın şahsen sorumlu tutulmasını istememekte, Refah Partisi'nin kapatılmasını istemektedir. Cezaların nelerden ibaret olduğu TCK'nın 11. maddesinde sayılmıştır. Parti kapatma ceza değil, bir tedbirdir. Milletvekili olsun veya olmasın, parti genel başkanları, genel başkan yardımcıları ve genel sekreterlerinin sözlü veya yazılı olarak laiklik ilkesine aykırı beyanları parti kapatma nedenidir. Ve bu beyanlar yasama dokunulmazlığı kapsamında değildir. Anayasa Mahkememizin bugüne kadarki uygulamaları da bu yoldadır.